Hatıralar. Değerli dinleyiciler, şu anda radyonuzun frekansı TGRT FM'de ve biz sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Programınız her hafta alakayla dinlediğinizi tahmin ettiğimiz Hatıralar programı. Bu hafta da inşallah sizlerle beraber şöyle maziye doğru bir seyahat yapacağız. Bakalım maziye şahitlik etmiş olanlar bizlere neler anlatmışlar, ne hatıralar nakletmişler. Dinleyiciler, bundan önceki programlarımızın birinde Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm'in Osmanlı İmparatorluğu'na yaptığı ziyaretlerden ve bu ziyaretlerde yaşanan hatıralardan bahsetmiştik. Bu önceki programlardan birinde Kaiser II. Wilhelm 3 kere Türkiye'ye gelmiştir. 2 tanesini 1889 ve 1898 yıllarında Sultan II. Abdülhamit devrinde yapmış olduğu iki ziyaretin birincisini tamamen anlattık. İkincisini de ziyaretin safhalarını anlattık. Fakat imparatorun bu ziyaretinde yapmış olduğu geziler, tenezzühlerden bahsetmeye fırsatımız olmamıştı. İsterseniz bu hafta Kaiser II. Wilhelm'in Osmanlı Devleti'ni ikinci defa ziyaret edişinde ki hatıralarını ve Osmanlı Devleti'ni üçüncü kere ziyaret ettiği o çok önemli ziyaretini ve onunla ilgili hatıraları inşallah bu programda sizlerle paylaşalım. Değerli dinleyiciler, Kaiser II. Wilhelm ve maiyetindekiler ikinci seyahatlerinde Eyüp Sultan'ı ziyaret etmek istediler ve Eyüp'ü ziyaret için alkış ve yaşa sesleri arasında arabalarla Dolmabahçe Sarayı'na indiler. Malum Yıldız Sarayı'nın şale köşkünde kalmaktadırlar. Dolmabahçe Sarayı'nda İmparator askeri merasimle karşılandı ve mihmandarlarıyla beraber 7 çifte yani 7 kürekli, 7 çift kürekli bir saltanat kayığına binerken maiyet halkı da birçok süslü kayıklara doldular. Bu sırada Dolmabahçe Sarayı önünde yatan Türk ve Alman donanmaları, hükümdarları selamladılar ve mızıkalar, marşlar çaldılar. Yol boyunca bütün gemiler misafirleri gördükçe grandi direklerine Alman bandırası çekerek ve alkış tutarak hürmet vazifelerini yerine getirdiler. Konvoy Haliç'te Bahariye Divanhanesi önünden geçerken bir bölük silah endas havaya ateş ederek kendilerini selamladılar ve Bahriye bandosu Alman marşını çaldı. İmparatoru Eyüp Sultan'da donanma, askerler ve öğrenciler resmi bir merasimle karşıladılar. Bu arada Haliç kıyılarını dolduran halk tezahüratta bulundu. Her taraf Türk ve Alman bayraklarıyla donanmıştı. İmparator Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde de askeri merasimle karşılandı. Dönüşte sur dışından ve karayoluyla Edirne kapıya geldi. Kaiser II. Wilhelm'in altına cins bir Arap atı çekilmişti. Sırma işlemeli takımlarla süslü beygirin eğeri som altın ve gümüştendi. Böylece imparator surları da seyretti, Edirne kapıda tekrar arabasına bindi ve Fatih, Divan yolu ve Bağbali yoluyla Sirkeci'ye indi. Oradan İstinbot ile Dolmabahçe rıhtımına çıktı. Böylece Dolmabahçe Rıhtımı'ndan da mayetiyle beraber kaldığı Yıldız Sarayı'ndaki şale köşküne arabalarla döndüler. Bu Kaiser Wilhelm'in ziyareti İmparatoriçe Kaiser Eyüp Sultan'a gittiği gün aynı ihtişam içerisinde Beylerbeyi Sarayı'nı, Çamlıca'yı, Üsküdar'ı ve Boğaz'ın Anadolu kıyılarını gezdi. İmparatoriçe, Alman İmparatoriçesi Augusta Victoria, İngiltere Kraliçesi, zamanın İngiltere Kraliçesi Victoria'nın kızıydı. Ve şu anda İngiltere Kraliçesi olan Kraliçe 2. Elizabeth'in büyük halası oluyordu. Malum Avrupa hanedanları hep böyle birbirine akrabadırlar. Alman İmparatoru, Rus Çarı ve İngiltere Kralı birbirine çok yakın akrabaydı. Buna rağmen bu birbirleriyle savaşmalarına mani olmadı. Enteresandır bu hanedanların münasebetlerine, aralarındaki irtibatlara akıl sır ermez. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde padişahların cuma namazına çıkışları bir merasimdi. Buna selamlık alayı veya selamlık resmi denirdi. Resim kelimesi merasim kelimesinden, daha doğrusu merasim kelimesi resim kelimesinden gelir. Resim, merasim, resmi hep aynı köktendir. Resimle, yani fotoğraf veya suretle bir alakası yoktur. O resimdir. Bu resm, resmi geçit. Onu çok kimse resmi geçit anlarlar. Hayır, resmi geçit, geçit resmi demektir. Türkçe ve Arapça bir kelimenin Farsça terkip yapılması ile oluşmuş bir kelimedir. Ama resmi değil, resmi geçit. İşte bu cuma namazlarının kılındığı selamlık resminden sonra Alman İmparatoru'nun şerefine büyük bir geçit resmi veya resmi geçit tertiplendi. Piyadeler, bahriye silah endazları, silah endaz, silah atan demektir. Nişancılar yani. Süvariler, efendim topçular saatlerce geçtiler. Padişahla muhteşem misafirleri bu geçidi talimhane köşkünden seyrettiler Yıldız Sarayı'ndan. Misafir Alman bahriyelileri için aynı köşkün önünde, talimhane köşkünün önünde muazzam bir çadır kurulmuştu değerli dinleyiciler. Tabii bu sırada nüfusu yüz binleri bulan İstanbul halkı da sokaklara dökülmüştü. Beşiktaş semti insandan geçilmez olmuştu. İmparatorun emriyle hususi fotoğrafçısı bu resmi geçidi fotoğraflarla tespit etmiştir. Bu vesileyle değerli dinleyiciler, İmparator birçok Türk kumandan ve subaylarına nişan ita etmişti. Efendim, Kaiser'in İstanbul'daki bu ikameti esnasında padişahla Kaiser müteaddit kereler buluştular, mülaki oldular. Dünya siyasetinden, Türk-Alman dostluğundan, Türk ordusunun, Türk sanayinin kuvvetlenmesinden söz ettiler. Malum o zamanlar dünya üzerinde iki kutup, İngiltere'nin başı çektiği bir kanat ve Almanya'nın başı çektiği iki kanat vardı. Sultan Abdülhamit ustaca bir siyasetle her ikisini de idare ediyordu. İngilizlere bir şey yaptırmak istediği zaman Almanlarla şirin görünüyordu. İngiltere aman müttefikimi kaybetmeyeyim diye Osmanlı hükümetinin suyuna gidiyordu. Aynı siyaseti, efendim taktiği Almanlara karşı da tatbik ediyordu. Böylece Rusların ve diğer düşmanların şerrinden salim kalıyordu. İşte bu sohbetlerinden birinde padişah Bağdat Demir Yolu'nun inşaını bir Alman şirketine vermeyi vaat etti. İmparator, zevcesi ve maiyetindekiler cumartesi akşamı arabalarla ve yine büyük bir merasimle ve 1001 tezahüratla Dolmabahçe Sarayı'na indiler. O gece Dolmabahçe'de mükellef bir veda ziyafeti verildi. Ve misafirler gece yarısı gemilerine geçtiler. Bu veda merasiminde şehzadeler de bulundu. Ve İmparator, Abdülkadir, Ahmet ve Burhanettin efendilerle de görüştü, padişahın oğulları. O zamanlar yaşça böyle bir ziyafete katılmaya elverişli olan şehzadeler bunlardı. Hükümdarlar gemiye binerken atılan toplarla liman inledi değerli dinleyiciler. Ve bütün gemiler rengarenk Türk ve Alman bayraklarıyla donandı. Osmanlı donanması uzun bir müddet misafir donanmaya refakat etti. Böylece Alman İmparatoru'nun memleketimizdeki ziyaretinin ikinci safhası, yani Suriye seyahati başlamış oluyordu. Malum bu seyahatin başında İmparator Yunan kralıyla evlenen kız kardeşinin düğünü münasebetiyle Atina'ya gelmiş, oradan İstanbul'a geçmiş ve oradan da Suriye'ye hareket etmişti. Bu seyahat için padişahın hususi erkanı harp reisi, yani kurmay başkanı Müşir Şakir Paşa imparatorun emrine mihmandar olarak verildi. Ki bilahare bu Şakir Paşa 1919 senesindeki damat Ferit Paşa kabinesinde Bahriye Nazırı'ydı ve Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasını temin eden işte bu Bahriye Nazırı Şakir Paşa olmuştur. Yeri gelmişken bu bilgiyi de antrans olarak size arz edelim. Evet, böylece değerli dinleyiciler, misafir donanma Hayfa limanına vardı. Hayfa bugün Filistin'de Akdeniz sahillerinde bir şehirdir. İsrail hakimiyetinde bir şehirdir. Sonra imparator ve maiyetindekiler Kudüs, Yafa, Beyrut ve Şam'ı ziyaret ettiler ve her şehirde büyük merasimle karşılandılar. Hristiyanlığın mukaddes saydığı bu memleketleri ziyaret eden imparator, bu arada Kudüs'te yeniden yaptırılan Alman kilisesinin de küşat merasimini, açılış merasimini icra etmiştir. Tabiri caizse hacı olmuştur ve ondan sonra kendisine Hacı Kaiser veya Hacı Wilhelm tabirini Osmanlı gazeteleri biraz yarı alaylı bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Mamafi bütün bu gezintilerden çok hoşnut kaldı, çok memnun kaldı imparator ve bin bir tezahürat arasında memleketimizden ayrıldı. Bu ziyaretinin, imparatorun bu ziyaretinin bir hatırası var. O da halen İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nı süsleyen o güzelim Alman çeşmesidir. Onu imparator bu seyahat hatırasını ebedileştirmek için yaptırmıştır. Sultanahmet'teki meşhur Kanlı Çınar, Şeceri Vakvak yerinde yapılmıştır bu çeşme. 17. asırda bir ihtilal olmuştu İstanbul'da ve bu ihtilalciler zamanın Maliye Nazırı'nı yakalamışlar. Bu ağaca asmışlar ve bu ağaca asıldığı için ve öldürmüşler tabii ki. Bu ağaca asıldığı için bu ağaca İstanbul halkı Şecere-i Vakvak, Vakvakiye veya Şecere Vakvak demiştir. Efendim Şecere-i Vakvakiye İran mitolojisinde geçen bir ağaçtır. Meyveleri insan olan bir ağaçtır. Halk böyle ironik bir espriyle bu ağaca bu ismi takmış. Kanlı Çınar diye de bilinir. O çınarın yerinde yapılmış bu Alman çeşmesi. 19. asır Alman mimarisinin bir şaheseri. Mozaiklarla süslü kubbesi ve orada Sultan Abdülhamit'in tuğrasıyla 2W şeklinde Kaiser'in isminin baş harfleri kazılmıştır. Kubbenin eteğinde zamanın meşhur hattatlarından İzzet Efendi'nin nefis nesih hattıyla şu tarih kitabesi okunmaktadır değerli dinleyiciler. Hazreti Abdülhamit Han'ın muhibbi halisi, ziveri iklili haşmet Kayseri Ali Tebar, yani Alman İmparatoru hükümdarı güzin, Hazreti Wilhelm-i Sani Kamran-ı Rüzgar, Padişah-ı Ali Osmani ziyaret kastedip, makdemiyle eyledi İstanbul'u pirayedar. Bu mülakatı muhabbet perveri tezkar için eyledi bu çeşme sari sahapirayı karar. Su be su cari olan ab-ı sefa teşkil eder. Ahı safi-i müsafata misali abıdar. Vakvagir hayret eder çeşme ehli dikkati. Tarz-ı inşaındaki hüsnü bedi-i zernigar. Rükn-i kuvvayı hayat oldukça ağab-ı canfeza, payidar olsun bu tesisi mehabbet istivar. Bi bedel tarihi cari lisan-ı lüleden, oldu bu çeşme mülakata ne dilcu yadigar. 1316 tarihini veriyor son mısrağı. Malum böyle kitabelerde eskiden bir kitap, bir abide, bir cami, bir çeşme, bir hastane yapıldığı zaman bunun yapılış maksadını ve yapanın ismini ve tarihini bildiren bir kitabe yazılırdı. Ve bu kitabe zamanın meşhur hattatları, kitabe yani bir manzume yazılırdı. Ve zamanın meşhur hattatları bunu yazarak bu abideye işlerlerdi. Son mısrağı bu binanın, bu abidenin yapıldığı tarihi verirdi ebced hesabına göre. Bu kitabede, İzzet Efendi'nin yazmış olduğu bu kitabede 1316 efendim yani 1898 yılını vermektedir. 1316 Hicri'dir burada. 1898 miladi yılına tekabül eder. Böyle değişik stilde bir çeşmedir. Bazıları bu çeşmeyi beğenmezler ama mimari stilinden ziyade efendim tarihi hususiyeti bakımından ehemmiyeti haiz bir çeşmedir Alman çeşmesi. Bir de Osmanlı hükümeti bu ziyaret vesilesiyle bir madalya bastırmıştır ki üstünde Almanca olarak şu satırlar vardır değerli dinleyiciler. Majeste Almanya İmparatoru 2. Wilhelm'in teşriğine evvel 1898 tarihinde İstanbul'da Osmanlı Padişahı 2. Sultan Abdülhamit Han'ı ikinci defa ziyaretlerinin hatırası için. Evet bu yazı vardır. Alman Kaiseri 2. Wilhelm bu seyahat esnasında her vesileyle yaptığı konuşmalarda ve verdiği nutuklarda Türkler ve Müslümanlar hakkındaki iyi hislerini ve kendisine gösterilen hüsnü kabulden dolayı memnuniyetini bildirdiği gibi memleketine döndükten sonra da sık sık saraya yolladığı telgraflarla da bu hislerini tekrarlamıştır. Değerli dinleyiciler, dedik ya Almanya İmparatoru veya Almanca tabirle Kaiser 2. Wilhelm memleketimize 3. bir seyahat yapmıştır. Ancak bu seyahati yaptığında artık eski devir değildir. Birincisi tahta Sultan 2. Abdülhamit değil, kardeşi Sultan 5. Mehmet Reşat vardır ve bu ziyaret 1. Cihan Harbi'nin karanlık günlerine rastlamaktadır. 20 Ekim 1917 Cumartesi günü Kaiser İstanbul'a gelmiştir. Harp dolayısıyla bu sefer artık karayolunu tercih etmiştir imparator ve maiyetindekiler. Sultan Reşat'ın büyük oğlu Şehzade Ziyaeddin Efendi riyasetinde eski sadrazam ve Berlin sefiri Hakkı Paşa ve başkumandan vekili Enver Paşa'dan mürekkep bir heyet Kaiser'i ta Küçükçekmece'de karşılamıştı. Eski bir Türk adeti olarak misafir geldiği yerin kapısında değil, biraz ileride yolda karşılanmak adettir eğer misafir hatırlı bir misafir ise. Değilse kapıda karşılamak mümkündür. Misafir ev sahibinden çok aşağı rütbe, makam, ilim de bir kimse ise o zaman hizmetkarın karşılaması ve misafirin ev sahibinin bulunduğu odaya alınması bu da mümkündü. Demek ki misafirin şeref ve haysiyetine göre istikbal karşılama da değişiyor. Evet, Sultan Reşat maiyetinde küçük oğlu Şehzade Ömer Hilmi Efendi, Seryaver Salih Paşa, Başmabeyinci Fuat Bey, Baş Esvapçı Salih Bey ve diğer saray erkanı hazır olduğu halde Söğütlü yatıyla Dolmabahçe'den Sirkeci'ye geçti. Garda kendisini Veliaht Vahidettin Efendi ile diğer şehzadeler ve bilhassa Almanya'da tahsilde bulunan Abdülhalim ve Osman Fuat Efendiler, Sadrazam Talat Paşa, Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Ayan ve Mümusan Meclisi Reisleri, Rifat ve Hacı Adil Beyler, bakanlar, mebuslardan ve yabancı sefirlerden mürekkep bir heyet karşıladı padişahı. Sirkeci Garı ve çevresi baştan başa Türk ve Alman bayraklarıyla donanmıştı. Padişah merasim kıtasını merhaba asker diye selamladı ve karşılayıcıların ellerini sıktıktan sonra gara girdi. Orada kendisine hazırlanmış olan bir yerde oturarak trenin gelişini bekledi. İmparatorun geldiği tren saat 11.30'da gara girerken mızıka çalmaya başladı. Vagonun merdivenlerinden inen imparatorun arkasında, vaktiyle Sultan Hamit zamanında geldiği zamanki gibi üniformalar yoktu. Spor bir elbise vardı, ayaklarında sarı çizmeler vardı, başında da bir kask bulunuyordu. Göğsünü süsleyen nişanlar arasında ilk gelişinde 1889 senesinde Sultan Abdülhamit tarafından kendisine takdim edilen Osmanlı imtiyaz nişanı da parlıyordu. Adettir. Birisi birisine bir hediye verdiği zaman bu hediyeyi her zaman kullanmasa bile o hediyeyi kendisine veren kimsenin yanında olduğu zamanlar o hediyeyi kullanması eski terbiyenin bir icabı kabul edilirdi sevgili dinleyiciler. Evet, iki hükümdar samimi bir şekilde kucaklaştılar çünkü o zamanlar 1. Cihan Harbi sebebiyle Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu müttefik idiler. Beraberce iki hükümdar merasim kıtasını teftiş ettiler. Bizzat imparator merhaba asker diyerek kıtayı selamladı. Ve sonra hükümdarlar Enver Paşa'nın tercümanlığı ile birbirlerine mayyetlerini takdim ettiler. Bu da adettir. Mayyetiyle bir yere giden bir kimse mutlaka mayyetini karşı tarafa takdim eder. İmparator bu sefer Harbiye Nazırı von Stein, Hariciye Nazırı von Goldmann ile saray erkanından bazıları ve diğer generallerle beraber gelmişti. Takdim merasiminden sonra Sultan Reşat, sağında imparator, karşısında Enver Paşa olduğu halde saltanat arabasına binerken toplar atılmıştı. Böylece önde hükümdarları taşıyan 4 atlı araba, arkada mayyet erkanının bindiği 2 atlı arabalar olduğu halde Yıldız Sarayı'na gelindi. Normalde iki devlet hükümdarları veya devlet başkanları birbirlerine gittikleri zaman birisinin hanımıyla birisi, diğerinin hanımıyla diğeri arabaya binerlerdi. Fakat Sultan Reşat yaşlı olduğu için genç ve güzel bir imparatoriçe ile beraber oturup da kendime kimseyi güldüremem demiş ve kendisi imparatorla bir arabaya oturmuş protokol kurallarının hilafına. Diğer arabada ise başkumandan vekili Enver Paşa imparatoriçe ile beraber arabaya binmişti. Malum kaç köş devri olduğu için padişah hanımları bu resmi protokollere katılmamaktadırlar. İmparator bu sefer de daha önce kalmış olduğu şale köşkünün merasim dairesinde kalacaktı. Misafirlerin şerefine şehir baştan başa donanmıştı. Yer yer taklar kurulmuştu. Yol boylarını asker ve talebeler tutmuştu. İstanbul halkı Alman imparatoruna bir kere daha candan bir tezahürat göstermişti. Yaşa sesleri gökleri tutuyordu. Padişah şale köşkünde kısa bir müddet kaldı ve sonra misafirini istirahate terk etti. İmparatorun mihmandarlığına 1. Ordu Kumandanı Esat Paşa ile eski Belgrad sefiri Cevat Bey, Miralay Naci Bey ile yine Erkan-ı Harp Miralayı Rifat ve İsmail Hakkı Beyler memur edilmişlerdi. İmparator öğle yemeğini yalnız yemiş, öğleden sonra söğütlü yatıyla Tarabya'ya, Alman sefaretinin sayfiyesine gitmişti. Akşama doğru otomobille karadan Yıldız Sarayı'na döndü imparator ve onu sırasıyla Veliaht Vahidettin Efendi, Mısır Hidi ve Abbas İlmi Paşa, Ayan ve Mebusan meclislerinin reisleriyle nazırlar ziyaret etti ve harp vaziyeti hakkında görüşüldü. Akşam 7.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda İmparator şerefine hususi bir ziyafet vardı. Masa fevkalade donanmıştı. Hünkârın sağında imparator, karşısında Veliaht Vahidettin Efendi, Şehzade Abdülmecit, Ziyaeddin, Ömer Hilmi, Abdülhalim ve Osman Fuat Efendiler vardı. Ziyafetten sonra evvela Somaki Salonu'na ve sonra Zülveçeyn Salonu'na geçildi. Zülveçeyn Salonu, İki tarafı da birbirine simetrik yapılmış çok mükemmel bir salondur ziyaret edenler bilir Dolmabahçe Sarayı'nda. İşte burada imparator devlet erkanı ile görüştü. Misafir hükümdar bilhassa Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ile çok alakadar oldu. Bu vesileyle Veliaht Vahidettin Efendi'ye misafir hükümdar Karakartal, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ile Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi ve başkatip Ali Fuat Beylere de kırmızı kartal nişanını takdim etti Kaiser. Ertesi pazar günü imparator mimandarı Esat Paşa'nın refakatinde otomobille Sultanahmet'e gitti. Ve 20 sene kadar evvel 1898'de yaptırdığı çeşmeyi gördü ve oradan türbeye çıkarak Sultan II. Mahmut Türbesi karşısındaki arsada yapılacak olan Türk-Alman dostluk yurdu hakkında mimar Yek'ten bilgi aldı. Bilahare Evkaf Müzesi'ni ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret etti. Edirne Kapı'dan sur dışına çıkarak biraz dolaştı. Sonra Topkapı'dan tekrar şehre girerek Aksaray, Divan Yolu, Bağbali, Köprü Galata yoluyla Beyoğlu'na geçti. Ve Abide-i Hürriyet'e kadar giderek Mahmut Şevket Paşa'nın kabrini ziyaret etti. Mahmut Şevket Paşa 1913 senesinde öldürülen bir Osmanlı sadrazamıdır. Bağdat asıllıdır. İddiaçıların sadrazam yaptığı bir kimsedir. Kendisi iddiaçı olmamakla beraber iddiaçılara sempatizanlığıyla bilinir. Hareket ordusunun da kumandanıydı. İkinci kumandanıydı. İlk kumandanı Hüsnü Paşa'ydı. Bilahare Mahmut Şevket Paşa İstanbul'dan giderek bu ordunun kumandanlığını almıştı. Mahmut Şevket Paşa Almanya'da askeri terbiye ve tahsil gördüğü için Almanlara hayran, Almanya'nın bütün dünya düzenine hakim olacağına inanan ve Osmanlıların hep Almanya'nın siyasetinde hareket etmesi gerektiğine inanan bir kimseydi. Dürüst, sözünü çekinmeyen bir insan olmakla beraber Alman taraftarlığı yüzünden memleketin çok büyük sıkıntılara duçar olmasına sebebiyet verdi. Açık sözlüğü Enver Paşa'nın hoşuna gitmedi ve mürettep bir suikastla divan yolunda Harbiye Nezaretine, Bağbali'den Harbiye Nezaretine giderken yolda arabasının içinde öldürülmüştür. Arabası bugün askeri müzede teşhir edilmektedir. İşte Mahmut Şevket Paşa'nın bu Almanya ile olan kadim dostluğunu bilen imparator onun kabrini ziyaret ediyor. Abide-i Hürriyet'te, Şişli'de. Oradan nişan taşı ile imparator dönmüştür. Veliaht Vahidettin Efendi'nin ziyaretini iade etmek üzere Hılamur Kasrı'na uğramıştır. Veliahtlar Hılamur Kasrı'nda kalırlardı ve imparatoru büyük bir merasim karşılamıştır. Bilahare Yıldız'a dönmüştür misafir hükümdar. Bazı devlet büyüklerine bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette Sadrazam Talat Paşa, Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey, İttihat ve Terakki'nin önde gelen erkanından Doktor Nazım Bey, İstanbul Mebusu İsmet Bey, Belediye Reis Vekili Sezai Bey ve diğer zevat hazır bulunmuştur. Ertesi pazartesi günü 15 saat 15 sularında padişah arkasında müşir üniforması ve elinde mareşallik asası bulunduğu halde mayetiyle beraber ve arabalarla Dolmabahçe'den Yıldız'a gelerek Şale Köşkü'nün merasim dairesinde imparatoru ziyaret etti. Bizzat imparator tarafından karşılandı. Şale Köşkü'ndeki kırmızı salonda misafirleriyle bir müddet görüştükten sonra başkatip Ali Fuat Bey ile başyaver Salih Paşa arkalarında resmi üniformaları olduğu halde huzura girdiler. Başkatip elindeki kıymetli bir muhafaza içinde bulunan müşirlik menşurunu yani mareşallik beratını hünkâra verdi. O da kabulü ricasını imparatora takdim etti. İmparator son derece memnun oldu. Bunun üzerine Sultan Reşat başyaverin elindeki müşirlik kılıncını alarak onu da misafirine takdim etti. Böylece Kaiser II. Wilhelm Osmanlı mareşali oldu. Daha sonra imparator saltanat kayığıyla bir gezinti yaptı. Çırağan Sarayı ve Topkapı Sarayı'nın harem dairesini gezdi. Hatta haremde arzusu üzerine kendisine takdim edilen bir çubukla Türk tütünü içti. O akşam saat 10 sularında arkasında Osmanlı müşir üniforması olduğu halde Çırağan Sarayı'nın Mecidiye iskelesine indi. Oradan da kendisini bekleyen Yavuz Zırhlısı'na geçti. Malum Yavuz Zırhlısı, Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında birer Alman gemisiyken Yavuz ve Midilli, Goben ve Breslau İngilizlerin elinden kaçmış. Osmanlı hükümeti Osmanlı sularına girmiş. Osmanlı hükümeti de bir tarafiyetini güya muhafaza etmek endişesiyle bu gemileri satın aldığını söylemiş, birine Yavuz, birine Midilli ismini vermiş. Bilahare Yavuz ve Midilli, bandırasında Osmanlı bayrağı olduğu halde Kırım kıyılarını Rus sahillerine bombalamış ve böylece biz o meşhum 1. Can Harbi'ne girmişizdir. İşte bu gemi, Yavuz gemisi, Goben, eski Alman gemisi, o zırhlıya geçiyor imparator. Mızıkalar Alman marşını çalıyorlar. Kendisini güvertede başkumandan vekili ve harbiye nazırı Enver Paşa karşılıyor. Malum padişah başkumandandır. Ancak Enver Paşa fiilen idareyi elinde tuttuğu için Sultan Reşat'ın yerine bir başkumandan vekili unvanı ihdas etmiştir ve kendisi o zaman Osmanlı Devleti'nin her şeyi olmuştur. Evet, böylece Yavuz ve onu takip eden torpidolar ve Ertuğrul yatı 10-30 raddelerinde Çanakkale'ye doğru yola çıktılar değerli dinleyiciler. Ertesi sabah saat 9'da donanma Çanakkale iskelesine yanaşırken imparatorun arkasında yine Osmanlı müşir üniforması vardı. Mutat merasimden sonra otomobillerle Hamidiye tabyasına gidildi ve burada misafir hükümdar bir saat kadar Çanakkale deniz muharebeleri hakkında malumat aldı. Sonra Rumeli yakasına geçti. Akbaş'ta yine merasimle karşılandı. Otomobillerle Anafartalar, Arıburnu ve diğer harp sahalarını gezdi. Öğle yemeği çadırlı bir ordugahta yenildi. Akşam 17 sularında yeniden Yavuz gemisine avdet edildi. Saray mutfağında evvelden hazırlanan akşam yemeğini erkenden yiyen imparator istirahate çekildi. Ertesi perşembe sabahı Yavuz ve refakat gemileri Haydarpaşa açıklarına geldikleri zaman Kaiser yine güvertedeydi. Burada askerlere ateşli bir konuşma yaptı ve subaylara demir haç nişanları takdim etti. Arkasında Enver Paşa ve mihmandarları olduğu halde Haydarpaşa'ya çıktı. Rıhtım'da kendisini İtfaiye erleriyle Erenköy Kız Lisesi talebeleri karşıladı. Oradan otomobille hareket etti imparator. Haydarpaşa da tıbbiye karşısındaki çadırlı ordugahtaki Alman askerlerini ziyaret etti. Sonra deniz yoluyla Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Sarayda kısa bir istirahatten sonra Ayasofya'yı ve askeri müzeyi gezen misafir hükümdar öğleyin Yıldız'a dönmüştür. Öğle yemeğini dairesinde Türk devlet adamlarıyla yedikten sonra şerefine Sultan Reşat akşam Dolmabahçe Sarayı'nda 120 kişilik bir ziyafet vermiştir. Misafir hükümdar o akşam memleketimizden ayrılacağı için yemekten ve veda merasiminden sonra arabalarla Sirkeci'ye hareket edildi. Ve imparator gelişlerindeki gibi büyük bir merasimle uğurlandı. Hususi tren 10.30'da gardan hareket etti. Şehzade Ziyaeddin Efendi ile Enver Paşa imparatoru Sultan Reşat namına Küçükçekmece'ye kadar uğurladılar. Bu ziyaretin, Kaiser'in 3. ziyaretinin filmleri bugün arşivimizde mevcuttur. Çünkü artık sinema doğmuştur. 1. ve 2. değil ama 3. merasimin bütün ayrıntıları Ordu Sinema Dairesi tarafından kayda alınmış ve zaman zaman televizyonlardan gösterilmektedir. Evet, çeyrek asırdan fazla süren bu Türk-Alman yakınlaşması Sultan II. Abdülhamit'in eseridir değerli dinleyiciler. Ne yazık ki onun tahttan indirilmesinden sonra Avrupa'da politik denge bozulmuştur. Bu arada Balkan devletlerine, küçücük Karadağ'a kadar birçok devletler bize cephe almışlardır. Büyük Avrupa devletleri de İtilaf ve İttifak devletleri olarak iki hizbe ayrılınca bir tarafı tutmayı zaruri addeden genç İttihat ve Terakki erkanı, hatta hükümeti bile haberdar etmeden büyük dostumuz Almanya'nın yanında yer almışlardır. Evet, büyük fedakarlıklar, kan, can ve mal kaybı birbirini kovalamıştır. Ve neticede yeni bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Almanların durumu da o zamanlar bizden daha parlak değildi. İşte bu felaketli günlerin gölgesi eski parlak dostluk günlerine gölge verdi. Ve sonra 2. Cihan Harbi'nin kritik günlerinde Alman-Türk dostluğu bir kere daha mevzu bahis oldu ve bilahare Ortak Pazar, Avrupa Birliği, NATO gibi topluluklar milletlerin ufkuna yeni bir dostluk telakkisi getirdi. Değerli dinleyiciler, Sultan II. Abdülhamit'in kızlarından Ayşe Sultan, babam Sultan Abdülhamit namını verdiği hatıralarında Alman İmparatoru'nun gelişine uzunca bir yer ayırmıştır. Ve orada enteresan bilgiler nakletmektedir. İmparatorun bu gelişinde bizim sizlere biraz evvel takdim ettiğimiz bilgileri serdettikten sonra İmparatoriçe'nin haremi ziyaretinden bahsetmektedir. 1898 yılındaki ikinci gelişinde imparatorun sultan hanımların hünkâr sofasındaki büyük salonda imparatoriçe ile görüşmelerinden bahsediyor. İmparatoriçeye sırmalı elbiseleriyle harem ağaları, müsahipler iki sıra durarak tazim resmini ifa ediyorlar. Alaturka kıyafetli katibeler ve hazineder usta salonun dış kapısında duruyor. Bütün gümüş şamdanlar, fenerler, avizeler yakılıyor. İmparatoriçeye mutantan bir kabul resmi yapılıyor. Valide Sultan da sultanlar İmparatoriçeyi salonun kapısında karşılıyorlar. Tercümanlık Artin Paşa'nın kızı tarafından yapılıyor. Takdim merasiminden sonra büyük kanepenin ortasına İmparatoriçe oturuyor. Sağında Valide Sultan, solunda Padişah Sultan Abdülhamit oturuyor. Bütün sultanlar da sırayla oturuyorlar. Malum haremin amiri, protokol bakımından en üst şahsiyeti Valide Sultan'dır. Bu da enteresan. Dünyanın her yerinde hükümdarların, devlet başkanlarının hanımı First Lady olduğu halde Osmanlılar'da Valide Sultan First Lady'dir. Bakın siz annelere verilen kıymete. Bu kabul merasiminde sultanlar beyaz alafranga elbiseler giyiyor ve nişanlarını takıyorlar. Ayrıca büyük sultanların başlarında taşlar da var. Valide Sultan'la hazinedar ustanın ve katibelerin kıyafetleri İmparatoriçe'nin dikkatini celbediyor ve pek beğendiğini söylüyor. Hatta katibelerden bazılarını huzuruna celbederek dikkatle muayene ediyor. İmparatoriçe, kahveci kalfaların hotozlu, uzun etekli entarileriyle getirdikleri büyük altın tepsi, incili örtü ve askı içinde tuttukları, mineli, pırlanta işlemeli zarflarla verdikleri kahveyi de hayretle görmüş, bu merasimde son derece hoşuna gitmişti. Malum kahve ikramı bir merasimdi değerli dinleyiciler. İmparatoriçenin bu merasim hoşuna gidiyor ve gördüğü kalfaların vazifeleri ve adetler hakkında malumat alıyor. Vaktiyle Romanya kraliçesi Marie, namı diğer Carmen Silva, ki Carmen Silva namı müstaharıyla gazete ve dergilerde roman ve hikayeler yazardı bu Romanya kraliçesi. İstanbul'a geldiği zaman Sultan Abdülhamit kendisine hanımlardan, saraydaki cariyelerden müteşekkil mızıka heyetini göstermiş. Kraliçe de bunu imparatoriçeye anlatmış. Akrabalar bunlar malum. Her ikisi de İngiliz prensesidir. İmparatoriçe bu takımı kendisine de göstermelerini Sultan Hamit'ten rica ediyor. Sultan Hamit, kraliçenin gördüğü o mızıka şimdi kalmamıştır. O kızların hepsi saraydan çıkıp evlenmişlerdir. Yerlerine de başkası hazırlanamamıştır. Bu arzunuzu yerine getiremeyeceğimden dolayı teessüf ederim diye cevap veriyor. Ayşe Sultan devam ediyor. Babam hemşirelerinin, yani kız kardeşlerinin hızlı ve kahkahalı konuşmak adetini bildiği için kendilerine temkinli bulunmalarını evvelden tembih ve rica etmişse de hemşireler yine alışkanlıklarını göstermişler. Babam da imparatoriçeye hemşirelerimin kusurunu affediniz demeye mecbur olmuştu diyor. İmparatoriçeyle mülakat 1,5 saat kadar sürüyor. yine geldiği gibi Sultan Abdülhamit'in refakatinde şale köşküne kaldığı yere gidiyor. Sultan Murad'ın kızları, Sultan 5. Murad malum o anda tahttan indirilmiş durumda, çırağında yaşamaktadır ve kızları henüz evli değil idiler. Yıldız'da oturuyorlardı. Babam kendi kızlarını İmparatoriçe'ye takdim ederken onların uzakta kalıp mahzun olmamalarını düşünerek bu merasimde onları da bulundurmuştu diyor Ayşe Sultan. Almanya İmparatoriçesi kendine gösterilen bu hüsnü kabulden son derece memnun olmuş ve bu dostluğu unutmamıştı. İstanbul'u ziyaretinden yıllarca sonra Sultan Abdülhamit'in büyük kızlarından Naile Sultan'ın evlenme merasiminde Almanya elçisi Baron Marshall von Biberstein'ın sevcesi tarafından İmparatoriçe'nin tebrikini havi bir buket ve hediye olarak küçük mücevherli bir saat Naile Sultan'a takdim olunmuştu. Ayrıca Sultan Hamit'in saraydaki hususi müzesinde Almanya İmparatoru'nun kendisine verdiği altın bir tabakayla bir baston vardı. Bunlar İmparator'un babasına aitmiş. İmparator, bence çok büyük değeri olan babam Friedrich'in kullandığı bu yadigarları aramızdaki dostluğun samimi bir hatırası olarak size takdim ediyorum diyerek bu hediyeleri Sultan Hamit'e vermişti. Sultan Hamit de bunu saraydaki hususi müzesinde saklamaktaydı. Evet değerli dinleyiciler, günümüze kadar tesirleri devam eden bir dostluğun başlangıcını teşkil eden Alman İmparatoru'nun bu peş peşe 3 ziyareti gerçekten yakın tarihimizde ehemmiyetli bir yer tutar ve bir yabancı hükümdar Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında nasıl kabul edilirdi, nerelere giderdi, kendisine nasıl muamele yapılırdı, protokol kuralları neydi, bu husustaki örf ve adetler neydi, Osmanlı ananeleri ne surette cereyan etmişti ve bu ziyaretler sırasında meraklı hangi hadiseler yaşanmıştı? Onları size nakletmek hususunda bu Alman İmparatoru'nun ziyaretini numune olarak seçtik. Elbette ki Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında İstanbul'a pek çok yabancı hükümdar gelmiş gitmiştir. Ancak bunlardan en çok dikkati çekeni şüphesiz Kaiser II. Wilhelm'in bu ziyaretleri olmuştur. Zaman oldukça başka programlarda diğer hükümdarların ziyaretlerinden de enteresan enstantaneler sizlere nakletmek isteriz. Ama bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.